Musa 3. Ayrım Sayfa 51 Altın ve Özgürlük. Dağların eteğinde geceyi geçirebilecekleri bir yer bulduklarında ateşler yakıldıktan ve yolcular kumanyayı idareli harcamak için basit bir yemekle yetinmeye razı edildikten sonra çadırlar kuruldu. Mos, Harun'un çadırını paylaşacaktı. Elişeba çocuklarıyla birlikte Miriam'ın çadırında uyumaya gitti. "Gerçekten özgür olmayı istiyorlar mıydı?" diye sordu Mos. Yanılmış olmaktan korkuyor gibiydi. "Mısır'dayken kendi kulaklarınla duymadın mı?" diye bağırdı Harun. "Hele ben onlar gitmek istemeseydiler senin dediklerini yapabilir miydim? İmkanı var mı? Her gece beni sorguya çekmeye geliyorlardı. Kralın habercisi gelmiş miydi? Senden yeni bir mesaj almış mıydım? Durmadan soruyorlardı." Sonra o ayaklanma girişimi oldu. "İşte bu da ispatı!" diye bir kez daha bağırdı Harun. "Nasıl oldu bu?" "Yeni nomark hatırlıyorsun değil mi? Ramses'in seçtiği. Setepentot." Mus'un onun hakkında güzel anıları yoktu. Kuru, kendini beğenmiş bir genç adam. İyi bir yönetici ama boynuna tasma geçirilmiş bir tilki kadar güven verici. Birden Avaris'e geri döndü bir an. Sıcak, çiçeklenmiş akasyaların gübre kokusuyla karışmış baygın kokusu, sokaklarda koşan çılgın köpek sürüleri ve entrikaların, yolsuzlukların boğucu havası. "Evet, Setepentot. Sen gidince bir otorite boşluğu doğdu. Ramses'i temsil ediyordun. Yöneticiler çekiniyordu senden. Birden Setepentot senin otoriteni ve gücünü devraldı. O da Ramses'in güvendiği, seçtiği adamdı değil mi ya? Ama bir süre sonra sanırım sahip olduğun güç başına vurdu. Hizmetkarları bana bütün büyük toprak sahiplerinin Setepentot'un evinde mekan tuttuğunu anlatıyorlardı. Bir araya gelip kendilerini senden kurtardığı için Amon'a dua ediyorlardı. Krallık iktidarının senin yüzünden maruz kaldıklarına benzer haksızlıklara ve zulümlere alet edilmesinin kabul edilebilir bir şey olmadığını söylüyorlarmış. Mos gülümseyerek dinliyordu. Doğru, bu adamlar için adalet zulüm anlamına gelir. Cüretleri artmaya başlamıştı. Kralın gözünde aşağı Mısır sadece vergi veren ve en ucuz el emeğini sağlayan bir toprak parçasıdır diyorlardı. Durumlarının Apirulardan farklı olmadığını söylüyorlardı. Gerçekte Memphis'in Avaris'i aldırdığı, oradakileri adam yerine koyduğu yoktu. Ramses sadece bir kez gelmişti bölgeye. Bu işin ideali, aşağı Mısır'ın ileri görüşlü zeki bir liderin, Setepentot gibi bir liderin yönetiminde bağımsız bir ülke olmasıydı. "Peki," diye sözünü kesti Mos. "Bizim bütün bunlarla ne ilgimiz olabilir?" Yönetici yazıcıları bizi sık sık ziyaret etmeye başladı. Hem de hiç alışmadığımız biçimde. 32 dişleri meydanda gülerekten. Sonra ufak tefek armağanlar getiriyorlar ve bize inanılmaz sözlerle nutuklar atıyorlardı. Gerçekte o kadar uzun süreden beri bu ülkedeydik ki bizler de onlardandık. Mısırlıydık ve bizim için üzülüyorlardı, acıyorlardı bize. Demek bize acıyorlardı. Evet ve acınacak durumumuzun suçluları Memphis'teki o adamlardı. Artık öyle söz ediyorlardı. Memphis'teki adamlar. Aşağı Mısır Firavun'un iktidarından kurtulacak olursa bizim durumumuz da düzelirdi. Bu manevralar böyle birkaç hafta sürüp gitti. Sonunda Arfaksad'la kabile şeflerinden bazıları bütün bunların ne anlama geldiğini sordular. Adamlar o zaman bize bir pazarlık önerdi. Şayet Memphis'ten kurtulması için Nomark'a yardım edecek olursak altınla, gümüşle, bakırla ödüllendirilecek ve istediğimiz kadar toprak satın alabilecektik. Ama kralın askerleriyle dövüşmek gerekti. Biz de cevap olarak peşin ödeme istedik. Birkaç günlük tartışma sonunda bu koşulu kabul ettiler. Sizinle bu pazarlıkları yapan aracılar kimdi? Gece yarısı gelen ve adlarını söylemek istemeyen bazı yazıcılar. Ama peşin ödeme yapıldı. Çuval çuval, torbalar dolusu. Parayı büyük toprak sahipleri sağlamıştı. Gözlerini kırpmadan ödemişlerdi. Apirulardan oluşacak bir ordu çok önemliydi. Çünkü onların çıkarları için dövüşecek yeter sayıda köylü bulmaları imkansızdı. Garnizonlardaki asker hiç kuşkusuz Ramses'in safında olacaktı. Onca altını, gümüşü, bakırı tartamadık bile. Sonra ayaklanmanın 2 güne kadar başlayacağını bildirdiler. Biz Avaris'teki garnizonlara saldıracak ve kralın askerlerini tutsak edecektik. Sonra büyük bir süratle Memphis'e giden yollarda barikat kuracak ve Ramses'in ordularını durduracaktık. Ve siz bütün bunlara evet dediniz, öyle mi? Bu senin az önce özgürlük konusunda sorduğum sorunun cevabı işte. Biz, yani onlar, hepsi özgür olmayı o kadar çok istiyorlardı ki bu uğurda Apophis'le bile anlaşabilirlerdi. Peki nasıl oldu da başarısızlığa uğradılar? Ertesi gün Memphis'ten bir askeri birlik geldi. Subaylar Setepentot'la ailesini tutukladılar. Memphis'e götürdüler. Büyük toprak sahiplerinin hepsi tutuklandı, hapse atıldı. Ramses'in generallerinden biri hemen o gün nomark görevini üstlendi. Hiç kuşku yok, Hapenat, Sansar'ı onları ihbar etmiştir. Peki siz ne yaptınız? Altını saklamıştık ama çok korkuyorduk. O zengin çiftçilerle Setepentot kendilerine yardım etmemiz karşılığında bize para verdiklerini söyleyecek olurlarsa işimiz biterdi. İşte tam o günlerde Ramses'in mesajı geldi. Nasıl alelacele toparlanıp yola çıktığımızı tahmin edebilirsin. Ve o altınlar şu an yanınızda. Yanımızda. Mos uzun süre sustu. Düşünüyordu. Yine de bu insanlarla bu kadar ödlek oluşuna şaşıyorum. Bir dirseğine dayanarak yere uzandı. Daha bu sabah Tanrı'nın iradesinin başka kim yapabilirdi? O dev dalgaları yaratarak Mısırlıları nasıl boğduğunu gördüler. Ama sabahtan beri tek yaptıkları su için, yemek için, şarap için, daha ne bileyim, her şeyden yakınmak. Özgürlüğün bir bedeli olduğunu, ancak özveriyle kazanılabileceğini anlamıyorlar hala. Bu ana kadar aç kalmadık, susuz kalmadık. Vahşi hayvanlara karşı kendimizi savunmak zorunda kalmadık. Gerçekten zorluklarla karşılaştığımızda ne yapacaklar acaba? Şefler biliyor, dedi Harun. Mos'u yumuşatmaya çalışıyordu. Ötekileri de anlatacaklardır. Ama halkımızın çoğunluğu, sen de çok iyi biliyorsun ki, Tanrı'nın kim olduğundan bile habersiz. Tanrı deyince Amon ya da Ra diye düşünüyorlar. Mısır'da toprakları vardı, sahip değillerdi ama bir toprakları vardı. Sonra bir tek adamın sözüyle kendilerini çölde buldular. Onları anlamaya çalış. Anladığım şu ki, benimle konuşmaya gelen kabile şeflerinin de ötekilerden fazla bir bilgisi yok. Belki de Tanrımızı bilmiyorlar, tanımıyorlar. 400 yıl geçmiş Mos, 400 yıl. Biliyorum, dedi Mos. Yarın Tanrı'ya topluca şükranlarımızı ve iradesine itaatimizi ifade etmek için bir kurban keseceğiz. Harun birden telaşlandı. Ne keseceksin kurban olarak, diye sordu. Koyunlar var, kuzular var. Aklına bile getirme, diye bağırdı Harun. Uzunca bir mola verdiğimizde hepsi kendine bir kurban kesmeye hazırlanıyor. İsyan ederler. Eğer sen... isyan etmeyecekler, diye sözünü kesti Mos. Bir kurbanı keseceğiz. Sonra etini yiyecekler. Tanrı'ya mutlak bir kurban kesmemiz gerek. Sen ayrıntıları düşünmüyorsun Mos, dedi Harun. Bir tek kurbanı 30.000 kişiye paylaştıramayız. Koyunun parçalarını birkaç kişiye, diyelim 20-25 kişiye dağıtacak olursak kıskançlıklara, senin de sözünü ettiğin o yakınmalara yol açarız. Üstelik sen Mısırlıları öldürecek yerde tutsak etmeyi tercih ettin. En iyisi bu kurban için başka hayvanlar da bulabileceğimiz daha uzun süreli bir molayı bekleyelim. Özellikle de yiyeceğimizi ve suyumuzu temin ettikten sonra. Mos Harun'un akılcı sözlerini kabul etti. Şu halde Tanrı'ya hep birlikte dua ederiz. Bu bana mantıklı göründü, dedi Harun. Söylesene, sence ne zaman su ve erzak bulabiliriz? Bilmiyorum, dedi Mos. Bu yol üzerinde rastladığım ilk site Alaat'tı. Bu yürüyüş hızımızla aşağı yukarı 8 günlük yolda. Orada koyun satın alabileceğimiz hayvancılar var. Kuru bakla, mercimek alabileceğimiz çiftçiler. Ama onların da satabilecekleri erzağın ve sürülerin bizim için yeterli olacağından kuşkuluyum. 30.000 kişi. Bu doyurulması gereken bütün bir ulus demek. Sonuçta kendimize güzel bir ziyafet çekeceğimiz yer Alaat olmayacak. Peki o hayvancılarla çiftçilere ne ödeyeceğiz karşılık olarak, diye sordu Harun. Harun'un Mos'u her zaman güldüren bu tüccar zekası bu kez onu öfkelendirecekti. Bütün o yanınızda taşıdığınız altın, dedi. Nerede kullanacaksınız onları? Ne için kullanacaksınız? Aslında cevabı tahmin ediyordu. Erzak için bile altınlarından ayrılmaya razı olmayacaklardı. Ola ki Mısır'dan çıkarken gittikleri yerde içinde çanak çömleği bile olan evleriyle kurulu bir düzen bulacaklarını düşünmüşlerdi. Mos o an yandaki çadırı korkutan uzak çakal ulumalarını duydu. Bir erkek sesi, "Bu vahşi hayvanlara karşı bir nöbetçi dikmeli," diye bağırdı. Miriam'ın kocasıydı. Besbelli adam çakalların insanlara dokunmadığını, sadece hayvanlara saldırdığını bilmiyordu. Şimdi de koyunların kokusunu almışlardı kuşkusuz. Mos çıktı. Yan çadırdakileri rahatlatmaya gitti. Az sonra döndü. Geç oldu, dedi Harun. Ben yatıyorum. Herhalde sabah güneşle kalkacağız. Rüzgarın sarstığı çadırın içinde yataklarına uzanmışlardı ki karanlıkta Harun'un sesi duyuldu tekrar. Sazlıklar denizinde o met dalgalarının olacağını nereden biliyordun? Soru Mos'u tedirgin etti. Demek Harun Tanrı'nın onları koruduğuna inanmıyordu. Ya da Tanrı'ya inanmıyordu belki de. Böyle bir dalganın geleceğini bilmiyordum dedi. Her sabah olduğu gibi o sabah da gelgit yüzünden suların yükseleceğini biliyordum. O fırtınanın yaptığı dev dalgaları Tanrı gönderdi. Fırtınayı önceden bilmeme imkan yoktu. Bu açıklamayı uzun bir sessizlik izledi. Ama Harun vazgeçmek niyetinde değildi. Her günkü gibi bir gelgitle suların yükselmesi yine de Mısır ordusunun bizi takip etmesine engel olabilir miydi? Evet, zırhlı arabalar karşıya geçemezdi. Dalgalara kapılır devrilirlerdi. Bu kadar çok ölen olmazdı kuşkusuz ama yine de Mısır ordusunun hızı kesilirdi. Bu nedenle mi bizi Sazlıklar Denizi'nden geçmeye zorladın? Evet, o halde başaracağımızdan kuşkun yoktu. Tanrı benim Sazlıklar Denizi'ni ve oradaki sığlık geçitleri bilmemi istemişti. Oysa Mısır ordusu buraları tanımıyordu, diye anlattı Mus. Bu nedenle oradan karşıya geçme sorumluluğunu göze aldım. Peki sen Mısır ordusunun Sazlıklar Denizi'ni ve o iki sığlık geçidi bilmediğini nereden biliyordun? Mısır ordusu Sazlıklar Denizi'ni geçme gereksinimini hiç duymamıştı. Çünkü sahil yolunu kullanıyordu. Üstelik gelgit olayını bilmeleri çok uzak bir olasılıktı. Hele fırtınaların yaratabileceği dev dalgaları bilmelerine imkan yoktu. Olsa olsa bir yerlerde bir geçit olduğunu duymuş olabilirlerdi. Şu halde bizi senin Sazlıklar Denizi'ni iyi bilmen kurtardı, öyle mi? Diye sordu Harun. Dinle beni Harun, dedi Mos. Bu konuşma artık fazla uzamıştı. Benim bildiklerim Tanrı'nın bana öğrettikleridir. Onun iradesinin eseridir. Tıpkı Ramses'i gitmemize izin vermeye zorlayan o bütün felaketler gibi. Uzun süre uyuyamadı Mos. Kardeşinin kuşkuları canını sıkmıştı. Tanrı onu, Mos'u seçmiş, Apiruları kurtarmakla görevlendirmişti. Açık bir gerçekti bu ama ötekiler gerçeği göremiyorlardı. Henüz göremiyorlardı. Ben bir hamur mayasıyım, diye söylendi kendi kendine. Ve hamur çok ağır. Maya. Doğmakta olan gün, Mos'u ayakta, bütün duyuları ve aklıyla uyanmış ve tetikte buldu. Dağın eteğinde bir kenarda ihtiyaç görmek için çadırdan çıktı. Hava açıyordu. Şafağın yarı karanlığında birkaç at ve birkaç eşeğin silüetlerinin ardında binlerce çadır rüzgarla çırpınıyordu. Uykuda 30.000 insan, Tanrı'nın bakışları altında gelecekte bir ulus yaratacak ama şimdi belirsizlikler içinde şaşkın 30.000 insan. Mos döndü ve bakışları çalılık bir düzlüğe tepeden bakan iki insan boyunda büyük ve yassı bir kayaya takıldı. Burası uygun bir kürsü olabilirdi. Üzerinde uzanmış bir leopar tıpkı onun gibi manzarayı seyrediyordu. Benzeyiş Mos'u güldürdü. Leopara doğru bir taş fırlattı. Taş hayvanın kaba etine geldi. Kocaman kedi atlayıp kaçtı. Mos bu saatte çok soğuk olan denize gitti. Soğuk su kanının akışını hızlandırdı. Harun'u uyandırmak için çadıra döndü. Büyük bir yudum su içti. Matarasını sallayarak ne kadar su kaldığına baktı. Bugün ve yarın yetecek su vardı ama sonra susuzluk tehlikesi baş gösterecekti. Bu kötü olacaktı çünkü insan az yemekle yetinebilirdi ama su içmek gerekti. Yeteri kadar su. Mos diye seslendi bir kadın sesi. Dışarı çıktı. Miriam bir maşrapa sütle yarım peksimet getirmişti. Bunu senin için saklamıştım. Mos tereddüt etti. Bu süt ne zaman sağlamıştı? Dün gece kaynattım dedi Miriam. Mos'un tereddüdünü fark etmişti. Bugün güçlü olman gerek. Bugün konuşacaksın onlarla değil mi? Sütle peksimeti aldı. Cevap vermeden çadıra girdi. Şimdi de ona akıl öğretmeye kalkıyordu. Harun daha uyanmamıştı. Onda da maya yoktu. İlk kez doğal ya da zoraki bir sevginin aldatıcı ışığı olmadan Harun'un görüntüsü canlandı zihninde. Harun 30'la 40 yaş arasında, hangisine daha yakın olduğu anlaşılamayan sıradan bir adam, göbeklenmeye başlamış, kuşkusuz düz taban, şimdiden saçı dökülmüş, vesveseli ve korkak. Yapılacak bir şey yoktu. Tanrı bazı kullarına lütufta bulunuyor, bazılarını lütfundan yoksun bırakıyordu. Üstelik bu lütuf bütün değerleri içeriyordu. Manevi değerleri olduğu kadar bedensel olanları da. Ali ve kardeşleri, Stito. Güçlü kasları kadar güçlü ve kıvrak zekalarıyla çevreye ve koşullara uymaktaki hızlı ve mucizevi yetenekleriyle kanat takmış sanılan ayakları ve yaratıcı kafalarıyla. Harun o insanlardan biri değildi. Kuşkusuz anasıyla babası, karınlarının bakla ve soğanla fazla dolu olduğu bir gün yapmışlardı onu. Haydi kalk artık diye seslendi Mos. Güneş doğdu bile. Harun homurdandı, derin bir nefes aldı, boğazını temizledi ve sonra davrandı, oturdu. Hala puslu gözleriyle Mus'a baktı. Ayıldığını göstermek için bir şeyler söylemek istedi ama sözcükleri bulamadı. Besbelli başucunda karısını görmeye alışıktı ve şimdi kardeşi vardı karşısında. Kendisinden önce kalkmış, tertemiz, capcanlı. ''Yapılacak çok iş var.'' dedi Mus. ''Haydi kalk, çişe filan gideceksen git, suyunu iç. Denize de girebilirsin, insanı canlandırıyor.'' Harun istemeye istemeye kalktı. Mus da arkasından dışarı çıktı ve onun komşu çadıra girdiğini gördü. Yanında kadınlar olacaktı hep, onlara ihtiyacı vardı. Meme çocuklarının analarına muhtaç olması gibi. O bir Fatih değildi. Hayır, yüzü sevinçli, bakışı aydınlık, yürekli bir tanrı elçisi hiç değildi. Sadece iyi gelişmemiş, çirkin, bir sürü kusuru olan 40 yaşında bir ana kuzusuydu. Az sonra elinde bir tas sütle, peşinde Elişeba'nın ona verdiği 4 suratsız oğlunun 3'üyle çadırdan çıktı. Yok, hayır. Alevli çalıları görebilecek Ademoğlu o değildi. Sütünü içerken bir an ürperdi. Sonra bakışları Mus'a takıldı. ''Soğuk var.'' diye söylendi ağlamaklı bir sesle. ''Harun biraz acele et.'' dedi Mus. Ve birden ne kadar yalnız olduğunu düşündü. Çadırlar boyunca yürüdü. Peş peşe Yeşu'yu, sonra Mişal'i görünce içi ısındı. Belki de onlar gerçek yol arkadaşlarıydı. Yoldaşlar, geçmiş günlerdekiler gibi. Yay yapmak için dal yontarken, onu ateşli gözlerle seyrederken eski dostlar gibi. Yeşu az önce kalkmıştı besbelli. Hala denizin suyuyla ıslaktı ve pırıl pırıl gözleriyle. ''Su insanı ayıltıyor.'' dedi bir şey söylemiş olmak için. Böylesi genç adamlarla bir şeyler yapılabilirdi. Mişal de gülümseyerek yaklaşıyordu. Mus sabah bir insan yüzündeki gülümsemenin evreni kutsadığını düşündü. Tanrı ilahi gücünü erken ve güler yüzle uyananlarla paylaşıyordu. Bir kez daha aklı ve gönlü, her zaman sevgi dolu ve taptaze uyanan Tisipora'ya gitti. Her sabah yeniden fışkırmaya başlayan bir kaynak gibi. ''Bugün ne yapıyoruz?'' diye sordu Mişal. ''Hemen yola çıkıyor muyuz? Yoksa yapılacak başka bir iş mi var?'' ''Yapılacak başka bir iş var,'' dedi Mus. ''Ama ben yapacağım, kendim.'' ''Ne yapacaksın? Size yapmakta olduğumuz şeyin ne olduğunu anlatacağım.'' Söylediklerini açıklamasını beklediler ama Mus devam etmedi. ''Siz ikiniz insanları uyandırmaya gidin.'' ''Uykuları kurşun gibi ağır.'' Mişal güldü. ''Sen rüzgarla ateşten yapılmışsın Mus,'' dedi. ''Herkes senin gibi olamaz.'' Mus genç adamın omzuna sevgiyle birkaç kez vurdu. Mişal ile Yeşu bağıra bağıra çadırlar boyunca yürüdüler. Nereden bulmuşlarsa bulmuşlar, bir de dümbelek vardı ellerinde. Bir şarkı tutturmuşlardı. ''Kalkın, sabah oldu. Gece öldü, gün doğdu. Kalkın, şükredelim Tanrı'ya.'' Çadırların aralıklarından öfkeli yüzler göründü. Kimi homurdanmakla yetinirken, kimileri iki densize lanet yağdırıyordu. Mus ayak sürüyerek denize doğru yürüyen Harun'a, sonra Mişal ile Yeşu'ya baktı. ''İşte gerçekten değerli iki genç.'' diye mırıldandı. ''Nereye gidiyor bu?'' diye sordu Elişeba. ''Denizde yıkanmaya gidiyor Elişeba, ben söyledim ona.'' dedi Mus sert bir sesle. ''Su insanı güçlendirir.'' ''Denizde mi yıkanacak? Ama su buz gibi, hasta olacak.'' diye bağırdı Elişeba. Denize girmesine engel olmak için Harun'a doğru atılırken. ''Buz gibi değil, sadece soğuk.'' ''Hayır dur gitme ya da git sen de suya gir.'' ''Aklını başına getirecek bir kadının olmadığı belli oluyor Mus.'' dedi Elişeba nefretle bakarak. Sonra bağırıp çağırmayı sürdürmek için çadırına girdi. Herkesin hazır olması için bir saat beklemek gerekti. Mus kabile şeflerini yanına çağırdı ve onlardan apiruları bir süre önce keşfettiği büyük kayanın etrafında toplamalarını istedi. Herkes hazır olduğu zaman arka taraftan dolaşarak yüksek kayanın üzerine çıktı. Sırtı dağa ve güneşe dönüktü ve güneş bir an bütün görkemiyle parlayarak Mus'u yaldızlı bir aydınlığın içinde bıraktı. Mus birkaç saniye bu insan denizini seyretti. Belki Tanrı da hayat ateşiyle tutuşturulması ve bilinç kazanması dahi beklenmeden kimliğe kavuşturulması gereken bu hareketsiz, bu yaşamayan kütleyi aynı gözlerle seyretmişti. O yüce, o ilahi bilince, tek tanrı bilincine ulaştırılması gereken sefil duygular, çocuklu bencillikler ve kısır hesaplardan, saçma kaygılardan, saçma ve dayanaksız kıskançlık ve nefretlerden oluşmuş bu kaos. Mus birden, daha başlamadan kendini bıkkın ve ümitsiz hissettiğini fark ederek korktu. ''Dün'' diye söze başladı, yine de güçlü bir sesle. ''Dün birer tutsaktınız.'' Bugün atalarının topraklarına doğru yola çıkmış özgür erkekler ve kadınlarsınız. Dün sizi hor gören bir kral, kendi zaferini alkışlatmak için sonu gelmez bir çalışmanın acılarına mahkum etmişti hepinizi. Bugün acılarınız sizi kurtaran, sizi özgürlüğe kavuşturan Yüce Tanrı'nın yolunda çekilen acılar olacaktır. Sesi kayalıklarda çınlıyordu. Yankılanıyor ve Mos'un bu binlerce bilincin içinde uyukladığı kalın zırhları kırmak, parçalamak için çekiç gibi kullandığı bir güç olarak geri dönüyordu. Sizi tutsaklıktan kurtaran Tanrımız olmasaydı, bugün hala Nil'in çamuru kadar bile değeri olmayan, tere batmış ve gözyaşlarıyla boğulmuş insanlar olacaktınız. Hayvan başlı tanrıların, çakal, timsah ya da maymun yüzlü tanrıların hükmü altında, kör azabınız içinde yaşamakta olacaktınız. Dinliyorlardı. Sadece dinliyorlardı. Dinleyicileri arasında ilk sırada Mişael ile Yeşu'yu gördü ve yüzlerindeki heyecanı fark etti. Onlar tutkuyla dinliyorlardı. Ve bu tanrı, atalarınız İbrahim'in ve Yakub'un tanrısı, yüzyıllar boyu süren tutsaklığın sizi içine hapsettiği kefeni yırttı. Birer ölüydünüz. O size yeniden hayat bahşetti. O tanrı bana göründü. Çölde bir ağaççıktan fışkıran ve yakmayan alevler biçiminde ve bir ses, bütün gök gürültülerinden daha güçlü bir ses bana şöyle emretti. Halkımın kurtuluşunda sen benim aracım olacaksın. Git, onlara vaktin geldiğini söyle ve git, Firavun'a onların gitmesine izin vermesini söyle. Sessizlik kalabalığa hakim olmaya başlıyordu ve Mos değişimi hissetti. Ben Ramses'e yazdım. Ben Tanrı'nın hizmetkarı, Tanrı'nın emri üzerine Ramses'e yazdım. Ondan gitmemize izin vermesini istedim. Ama biliyorsunuz, gördünüz, Ramses Tanrı'nın emrini yerine getirmedi. Ramses, hayvan başlı tanrıların hizmetkarıdır. Sadece hayvani içgüdülerden söz eden tanrıların ve Tanrı ilk kez gücünü ve öfkesini gösterdi o zaman. Biliyorsunuz, gördünüz, Nil kan gibi kırmızı aktı ve suyu içiremedi. Gördünüz değil mi? Gördük diye cevapladı sesler. Özellikle Mişael, Harun ve Yeşu gibi ön sıradakiler. Bu kalabalık ilk kez tepki gösteriyordu. Tanrım diye düşündüm Mos. Güç ver bana. Bu ağır, bu katı hamurla bir şeyler yapabilmem için bana güç ver. Ama Ramses Tanrı'dan korkmaz. Çünkü onu tanımıyor. Ramses sadece avcının okunu tanıyan yırtıcı hayvan gibidir. Ve Tanrı ülkesine kurbağa yağdırdı. Gördünüz değil mi? Gördük diye cevap verdi ses. Bu kez daha da kalabalık. Ama Ramses kulaklarını kapatmakta diretti. Ve Tanrı Mısır ülkesine sinek yağdırdı. Hastalık taşıyan sinekler ve tüm ülke hasta oldu. Sizin yaşadığınız aşağı Mısır dışında. Ama Ramses sağır kaldı. Ve evrendeki en büyük gücün ihtarlarını dinlemek istemedi. O zaman Tanrı gökten taş yağdırdı. Gördünüz değil mi? Gördük diye gürledi bütün bir kalabalık. Ama Ramses'in kafası gökten inen taşlardan daha katıdır. O zaman Tanrı, kralı ülkesinin bereketine indirdiği darbeyle cezalandırdı. Ve Mısır toprağı bütün ürünü yiyip yok eden çekirge sürüleriyle kaplandı. Ve Tanrı gündüz ortasında geceyi geri getirdi. Biliyorum, gördünüz. Ama Ramses duymak istemedi. O zaman atalarınıza vaat ettiği gibi sizi, siz apiruları özgürlüğe kavuşturmak isteyen Tanrı artık sabrını kaybetti. Küçük çocukları ve büyükleri öldüren korkunç hastalıklar gönderdi Mısır'a. Bunları görmediniz. Çünkü size olan sevgisi, yaşadığınız aşağı Mısır'ı bu felaketten uzak tuttu. Ama öğrendiğinizi biliyorum. O zaman hayvan başlı tanrıların rahipleri bile korkmaya başladı. Onlar Ramses'in yırtıcı hayvan inadının bedelini gelecek kuşakların ödeyeceğini anladılar. Onlar kendi güçsüz ve değersiz tanrılarının bizim tek tanrımızla boy ölçüşemeyeceğini gördüler ve gitmemize izin vermesi için Ramses'e yalvarmaya gittiler. İşte o zaman Ramses ülkeden çıkmamıza izin verdiğini bildiren haberciyi gönderdi. Mos sustu ve sonu görünmeyen dinleyici kalabalığına baktı. Etkilenmişlerdi. Şimdi o görünmeyenden söz etmesini bekliyorlardı. Zihinlerinde biçimlendiremiyor, sadece belli belirsiz bir şeyler hayal ediyorlardı. Şefleriniz gitme vaktinin geldiğini bildirdi size ve Sukkot'ta buluşma talimatı verdiler. Tanrı benden bu emri size iletmemi istemişti ve yine Tanrı'nın benden size iletmemi istediği ikinci bir emre uyarak Sazlıklar Denizi kıyısına geldiniz. Çünkü Tanrı'nın bilgeliği sonsuzdur. O her şeyi bilir. Çünkü Ramses'in iki yüzlü olduğunu biliyordu. Ramses'in yolunuzu kesmek için peşinizden ordularını göndereceğini biliyordu ve bu ordular kıyı yolundan gelecekti. İşte bunun için sizin güney yolundan, Ramses'in geçmeyi düşünmediği yoldan geçerek gelmenizi emretti. Görüyor musunuz İbrahim oğulları? Artık görüyor musunuz? Sizi Mısır'dan çıkaran ve her şeyden koruyarak buraya kadar getiren Yüce Tanrı'nın iradesidir. Artık görüyor musunuz? Görüyoruz diye bağırdılar. Her şeye kadir olan Tanrı, Firavun'un ordusunu Sazlıklar Denizi'ne getirdi. Ve onun yüce iradesiyle sizin karşıya geçmenize izin veren sular, Ramses'in arabaları ve askerleri üzerine kapanarak onları boğdu. Gözlerini ve ellerini gökyüzüne kaldırdı Mos. Kimsenin katına erişebilir, ey tanrıların tanrısı. Senin sınırsız gücünle kim kıyaslanabilir? Senin sonsuz şefkatin halkını bütün tehlikeleri aşarak buraya getirdi. Senin sınırsız gücün halkının düşmanlarının savaş arabalarını erimiş kurşun gibi suyla sürükleyip götürdü. Büyülenmiş gibi dinliyorlardı. Tanrı'nın gücünü hissediyor musunuz? Tanrı'nın gücünü hissediyoruz. İlk sırada Mişael'in, Yeşun'un, Harun'un sesini apaçık duyuyordu ve artlarında binlerce erkeğin ve kadının sesini. Hayır, sadece hissettiğinizi zannediyorsunuz. Çünkü her biriniz çöldeki kum tanelerinin sayısı kadar yıl yaşamış olsanız bile gerçeğin ancak çok küçük bir parçasını görmüş olabilirsiniz. Çünkü Tanrınızın gücü sonsuzdur. Tanrının sizin Tanrınız olduğunu ve onun evrenin tek Tanrısı olduğunu anlıyor musunuz? Tanrının bizim Tanrımız olduğunu ve onun evrenin tek Tanrısı olduğunu anlıyoruz diye tekrarladılar. Sizden duymak istiyorum, hepinizden. Tanrı'nın sizi koruduğunu söylemenizi istiyorum. Tanrı bizi koruyor, diye haykırdılar. Sesler asla bu kadar büyük bir güçle onun sesine cevap vermemişti. Daha bu seslenişle yankılandı. Ama Tanrı'yı kıymet bilmezliğinizle üzüyorsunuz, diye devam etti Mos. Sizi özgürlüğünüze kavuşturmak istediğini bildirmek için bana göründü. Haftalar boyunca sınırsız iyiliğinin, sizi koruma iradesinin ve inanılmaz gücünün delillerini gösterdi size. Ve siz, onun koruyucu kanadı altında Sazlıklar Denizi'ni geçer geçmez yakınmaya başladınız. Bu kıymet bilir evlatlara yakışır bir tutum mudur? Bu soruyu ağır bir sessizlik izledi. Çok pişmanız diyen birkaç ses duyuldu. Yine ön sıradan, Harun, Yeşu ve Mişael'di konuşanlar. Arkalarına döndüler ve kalabalığın geri kalanını aynı sözleri söylemeye çağırdılar ellerini sallayarak. Mos'a kalabalığın arasına serpiştirilmiş arkadaşları varmış gibi geldi. Onlar gibi gencecik adamlar hemen kollarını kaldırdılar. O zaman başka sesler de duyuldu. Önce ürkek, sonra kararlı sesler. Tanrı, gelecekteki vatanınız olarak size Kenan ülkesini seçti. Orada bereketli topraklar vardır. Ama Tanrı, büyük rehberiniz olan Tanrı, sizden kendisine layık askerler gibi davranmanızı bekliyor. Ramses'in mezbahaları için Mısır topraklarında besiye çekilmiş hayvanlar gibi değil. Yolculuk uzun sürecek, zahmetli olacak, yoksunluklar yaşayacaksınız. O zaman da yakınmalarınızla Tanrı'yı gücendirecek misiniz yine? Tek ve benzersiz efendimizi öfkelendirecek misiniz bir kez daha? Hayır. Bir önceki gibi başta gevşek bir cevap oldu. Sonra birkaç teşvikçinin haykırışları ardından biraz daha coşkulu sesler duyuldu. Ne zaman su bulacağız diye sordu birden öfkeli bir kadın sesi ve Mos, Elişeba'nın, Harun'un karısının sesini tanıdı. Harun'la birkaç erkek susturmaya çalıştılar ama kadın hırsla çırpınıyordu. Ne zaman su bulacağımızı sormak benim hakkım. İki yüzlüsünüz hepiniz de. Hepiniz en az benim kadar sabırsızlanıyorsunuz su için. Madem Mos Tanrı ile konuşabiliyor, o halde ne zaman su bulabileceğimizi söylesin bize. Mos'a öfkeden kıpkırmızı olmuş yüzüyle bakıyordu. Tanrı'dan böyle mi söz ediyorsun? Dedi Mos. Tanrı'dan söz etmiyorum. Seninle konuşuyorum Mos. Madem Tanrı'nın sözcüsü olduğunu iddia ediyorsun. Çünkü sen benim Tanrım filan değilsin. Ne zaman su bulacağız? Kadın, sen susuzluktan ölmeyi hak ediyorsun diye sertçe cevap verdi Mos, öfkesine hakim olmaya çalışarak. Ama Tanrı sana böyle bir ceza vermeyecektir. İçinizden bir tekinin bile susuzluktan ölmesine izin vermez. Senin bile inançsız kadın. Hala cevap vermedi diye haykırdı Elişeba. Hiçbir şey bilmiyoruz. Sonunda Harun onu kalabalığın dışına çıkardı ve tartışmaları insanların kınayan, azarlayan sesleri arasında duyulmaz oldu. Ben boşuna mı konuştum? Diye bağırdı o zaman Mos. Artık kendini tutamamıştı. Sizi terk etmememi istiyorsunuz. Benden bıktınız öyle mi? Demek sözlerimin sizin için en ufak bir değeri yok. Sizi burada çölde bırakmamı ister misiniz? Sizi Tanrı'nın gazabıyla baş başa bırakmamı ister misiniz? Çünkü sizi bırakıp gidersem atalarınızın Tanrısıyla ilişkinizi sağlayacak bir aracınız da olmayacak. Kalabalığın içinde bir dalgalanma oldu ve kabile şefleri kayaya doğru yürüdüler. Peşlerinde birçok genç adam ve birkaç kadınla. ''Hayır Mos, hayır. Sen bizim şefimizsin. Sen o kadına bakma. Akılsız bir kadının terbiyesizliği yüzünden bizi mahkum edecek diyesin ya.'' Ve aralarından birkaçı kayaya tırmandı. Mos'u elinden, omzundan tutarak gönlünü almaya çalıştı. Yeşu, sonra Michel de yanlarına geldi. ''Mos,'' dedi Yeşu. ''Onlar adına senden özür diliyorum. Vazgeç, sakin ol.'' Tamam diye cevap verdi Mos. Artık yola çıkalım. Üçüncü ayrım sonu sayfa 65.